الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يفزم جنده ولا يخلف وحده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحبابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Selam Müslümanlar. Hayırlı bir işin yolunda olmak, o da ayrı bir hayır sayılır. Hayra vesile hayırdır. Şer şer olduğu gibi şerre götüren yol da şerdir. Hayır yolunda atılan her adım, tıpkı hayır gibi insanın defteri hasenatına hayrın kaydedilmesine vesile olur. Şer yolunda yürüme, şer yolunda olma, defteri seyyiatına, kötülüklerin kaydolmasına vesile olur. Kendini hayra adamış, hayırlı işe vakfetmiş bir insan, onun için gün 24 saat değildir. 24 saatin 24'ü de onun defteri hasenatına hasenat olarak geçer. Zira yatarken, kalkarken, uyurken, uykusunun arasında, yerken, içerken ve gezerken, büyük bir davaya, büyük bir hakikate gönül vermiş onu yapmak istemektedir. Hayatını bu düşüncelerle parçaladığı, bu düşüncelerle hayatını çeşitli bölümlere ayırdığı için Allah Celle Celaluhu hayatındaki muzdim noktaları, karanlık noktaları dahi onun niyet ve düşüncesiyle aydınlatır, onu apaydın bir hayata ulaştırır. Binaenaleyh Allah yolunda ve hayır yolunda olan insanın hayatında karanlık nokta yoktur. Gecesi gündüzü kadar aydındır onun. Hayatının her saniyesi seneler ibadet hükmüne geçmekten. Çünkü hayırlı bir yoldadır. Zira bâti istikametinde sarf edilen zaman parçasının kısalığına, uzunluğuna bakılmaz, Allah'ın rızasına bakılır. Binaenaleyh onun yolunda bir saniye seneler hükmüne geçer. Bir anı seyyare binlerce sene yaşamaya müreccahtır. Ve bu hak yolunda olana müyesserdir. Onun için insanların en akıllısı müminler, Allah irfanıyla akıllarına ışık tuttuklarından en isabetli karan veren olan müminler, hayatlarını ebedi hayata çevirme yolunu bulmuş ve bu sayede ölümsüzlükten kurtulmuşlardır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerim, mürde gönüllerimizi ihya ederek bizi hayır yolunda kaim ve daim eylesin. Onun için Müslümanlığın çok iyi bilindiği devirlerde müminler bütün hayrın kapılarını araştırıyorlardı. Ben şu hayrı yaptım, şunu yaptım, ötesinde daha başka bir hayır var mı diyorlardı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama hayır yollarının çoğaltılması istikametinde müracaat ediyorlardı. Namazı kılıyoruz, orucu tutuyoruz, zekatı veriyoruz. Cennete gidebilmemiz için başka ne hayır tavsiye edersin ya Resulallah diyorlardı. Mevcuttan kaçmak onu terk etmek değil. mevcudun ötesinden, bu ebediyet yolunda yolculuğumuzu kolaylaştırmak, birimizi bin yapmak için tavsiye nedir diyorlardı. Hep hayır istikametinde müracaat oluyor. Hep hayra gitmek için insanlar deftere yazılıyor. Talepler hep hayır Allah yolundan. Ve bütün hayatı tenvir etme istikametinde adeta yarışma vardı aralarında. Onun için o devirden genç, yaşlı, ihtiyar, kadın, erkek herkesin hayır istikametinde kendilerini dur edecek her şeye karşı ciddi bir küskünlük içinde görüyoruz. Misallerini arz edeyim size. Nesibetül Maziniye büyük kadını bilmeyen yoktur. Ve ben belki onu size 50 defa intikal ettirdim. Tatlı, değişik tablolar içinden size belki 50 defa intikal ettirdim. Bu kadın hayatı mücadeleyle geçmiş bir kadındır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif edince çocuklarıyla, efendisiyle ve kendiyle Efendimizin emrine girmiş, hizmeti yüklenmiş yüce bir kadındır. Bedir'e iştirak etmek ister, Uhud'a iştirak etmek ister. Uhud'da yaralılara sargı sarma vazifesini yüklenmiştir. Hayatı boyunca Efendimizle beraber bütün mücadelelere ve kavgalara karışmak ister. Hayatında en acı nokta şudur. Tesettür ayeti nazil olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık erkeklerle beraber cihada çıkamayacağını kendisine duyurunca kadın şimşekle vurulmuş gibi oldu, sarsıldı. Kendi kendine mırıldanıyordu. Sen Allah yolunda cihada çıkarsın, ben burada nasıl dururum ya Resulallah diyordu. Zira bir hayır yolundan alıkonduğu kanaatine varmıştı. Kadını böyleydi. İbn Ömer diyor ki Bedir'e çıkıldığı zaman ben boyumu yüksek tutamamıştım. 11-12 yaşında veya 13 yaşındaydım. Parmağıyla işaret etti, bana sen geriye git dedi. O gece geldim evde, yatağa girdim. Allah'a yemin ederim ki hayatımda ondan daha ıstıraplı bir gece geçirmedim. Zira Bedir'e gidenler arasına karışıp karışamadım. Ömer İbn Ebi Vakkas, Sa'd İbn Ebi Vakkas'ın küçük kardeşi. Saat küçük kardeşini anlatırken o benden talihliydi der. Zira benimle beraber Müslüman oldu bir parmak çocuk. Zira Bedir'de de 12-13 yaşındayken bulundu. Ve Bedir'in sinesinde, Bedir şühedasına, Fatiha okuyanların Fatiha'sına göğsünü gerip orada çocuk haliyle bugün yatmaktadır. O gün eve girdi, beline kılıcını kuşandırdı. Parmaklarının ucuna dikildi, büyük göründü. Resul-i Ekrem ona sen katılabilirsin deyince dünyalar kendisine bağışlanmış gibi seviniyordu. Zira cihada iştirak imkanı doğuyordu. Zira bir hayır kapısı kendisi için açılıyordu. Şehit olma imkanı doğuyordu kendisi için. Ebu Süfyan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme Mekke fethine kadar düşmanlık yapmıştı. Sehl ibn Emir'le beraber, Safvan'la beraber her menzilde, her köşe başında, her zikzaktan Müslümanlığın ve Müslümanlığın mübelliği Resulullah'ın karşısına çıkmıştı sallallahu aleyhi ve sellem. Devri Risalet Benahide bir müddet yaşadıktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Raşid halifeler devrini idrak ettiler. Hazreti Ebu Bekir devrinde sağda solda vazife yaptılar. Ve bir gün Hazreti Ömer'in kapısının önünde bulunuyorlardı. Hazreti Ömer bu eşraf ve senadit kapının önünde beklemesine rağmen Bilal'i çağırıyor içeriye, Habbab'ı çağırıyor, Selman-ı Farisi'yi çağırıyor. Aralarında güftügü başladı. İşlerinde İbn-i Hişam da vardı. O yer mümkün kahraman İbn-i Hişam da vardı. Aralarında konuşuyorlardı. Biz burada kapının önünde duruyoruz, o ise dün kapılarımızda çalıştırdığımız hizmetçilerimizi ve kölelerimizi çağırıyor. Seyir çok akıllı bir insandı. Onlara dedi ki siz Resulullah'ı terk ettiğiniz zaman onlar etrafını aldılar. Siz mal yığmaya çalıştığınız zaman onlar servetlerini sarf ettiler. Siz yumuşak döşeklerde hayatın tadını çıkardığınız zaman onlar Mekke'yi terk edip Medine'ye gittiler. Aile evlattan mahrum kaldılar. Bu işin bir tek yolu vardır bana göre. Gidip Allah yolunda savaşmak, onların durumunu ihraz etmek olacaktır. O hızla giderler. Ebu Süfyan cephede gözüne saplanan bir okla gözünü kaybedince neye yararsın ki 70 sene sahibini görmedin diyecek kadar işin içindedir. İbn-i Hişam'a gelince Yermuk'ta onu sancağın dibinde görüyoruz. Kıyasiye İslam ordusu küffarla 5-6 bin kişilik veya 10 bin kişilik bir ordu, 100 binin üstündeki bir orduyla savaşırken Resul-i Ekrem'in adını taşıyan bayrağın dibinde görüyoruz. İkrime ile beraber, Ebu Cehil'in oğluyla beraber sancağı sıkı tutmuşlar. Gelip gelip çığlar gibi dalgalanıp onlara çarpan Bizans ordusu karşısından İbn-i Hişam şöyle sesleniyor. Ey Bedir'de Resul-i Ekrem'in önünde savaşanlar, Uhud'da kıyasiye mücadele edenler, Hüdeybiye'de elini sıkanlar, kendisi yoktu bunların içinde. Gelin bugün el ele tutalım ve söz verelim, şu yüce bayrağı düşürmeyelim yere. O bayrak düşmedi, el değiştirdi düşmedi, eller kesilince bacaklara kaldı yine düşmedi. Bacaklarda kopulunca üzerine abanıldı onu yine düşürmediler yere. Bir gün düşman bir adım ileriye atabildiyse, kütükte doğranmış et haline gelmiş, İbn-i Hişam'ın cesedine basarak ancak geçebilmişti. Cihat bu derece kendileri için dert olmuştum. Mücadelenin yolu ve aşkı onların içinden büyük ümmiyen büyük ideal idi. Allah yolunda mücadele ve mücadele etme aşkı uyarılmıştı işlerinden. Seyyidina Hazreti Ebu Bekir hutbe irad ediyor şum adam. Daha evvel kendisine müracaat etmiş. Ya Ebu Bekir, beni zorlama Medine'de durmaya, bana giren geliyor. Resul-i Ekrem'den sonra kimseye ezan okumak istemem ben. Ben de sensiz duramam, bir miktar benim zamanımda dur da ömrümün fazla olacağını tahmin etmiyorum. Sonra nereye gidersen git. Fakat Bilal'in içi yanıyor. Resul-i Ekrem hayattayken hep cihada gidiyordum. Kılıç kullanıyordu, savaş yapıyordum. Hakkı anlatıyordu, afak-ı alemde bayrak taşıyordum. O gün ise Medine'ye kapanmış çocuklar gibi müezzinlik yapma mahkum edilmek isteniyordum. Camide halk Hazreti Ebu Bekir'i dinlediği zaman orada bir kere daha hatırlatacaktı. Ya Ebu Bekir, a'taktanili nefsikem, beni nefsin için mi hürriyete kavuşturdun? Em lillahi yoksa Allah için mi? Vallahi ma a'taktuke illa lillah. Ben seni Allah için hürriyete kavuşturdum. Öyleyse fakalli bırak beni Allah aşkına. Ben cihad etmek istiyorum. Ve Şam önlerine gider. Savaşır orada ölür. Bir meçhul mezar içine gömülür. İçinde cihad aşkı uyanmıştır. Ebu Kayseme evine gider Efendimiz Tebuk'a çıkarken. Bahçesinden içeriye girdiği zaman bahçesindeki taravet ve güzellik insanın beynini bulandıracak mahiyettedir. İki tane zevcesi orada oturması kalması için kendisine yer hazırlamışlardır. Kendisine gel diye hususi mahiyette bir teklif yapılmamıştır. Soğuk sular ve tatlı meyveler, ailelerinin yanında ve çocuklarının yanında bir hayat kendisine çok cazip görünmektedir. Daha başını bahçeden içeriye sokar sokmaz aklına hemen şu gelir. Resul-i Ekrem orada güneşin altında ve seferde, yolculukta, muharebe yolunda. Ebu Hayseme sen ise evinde, bahçende, bağında, yemeğin başında ve ailen yanında yaraşır mı bu sana? Aileleri yalvarırlar içeriye gel, hayır. Resul-i Ekrem orada, ben burada olmaz bu iş. Ve semerini sırtına alır. Atıyla koşturur, at yorulunca semerini sırtına alır. Yükünü sırtına alır. Ta ötelerde, 10 gün ötede Tebuk suyunun başında. Resul-i Ekrem otururken, aynı zamanda kendisiyle beraber Vehib İbni Amir de vardır. Sen geride kal, ben günah işledim. Resul-i Ekrem'den geriye kaldın, benimle gelme. Bir bakayım bana ne diyecek. Efendimizin etrafındaki halk Medine'den kopan bir tozun meydana geldiğini görürler. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kun Ebu Hayseme, inşallah Ebu Hayseme olursun sendir. Zira cihattan geriye kalma çok fena bir şeydir. Ciddi bir günahtır, ciddi bir cürümdür. Ebu Hayseme'nin günah işlemesini istememektedir. Sen Ebu Hayseme ol. Der ki kendisi Resul-i Ekrem'in yanına gittim. Beni tebrik ettiler, tebcil ettiler. Lakat kittu, kittu ehlik ya Resulallah. Neredeyse helak olacaktım ya Resulallah dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua buyurdular, teselli ettiler. Tesliyede bulundular.
aziz Müslüman, kadınından erkeğine kadar, gencinden çocuğundan yaşlısına kadar, ruhlarında mücadele ve mücadele ruhu uyarılan bir cemaat, hayatın en tatlı anlarının Allah yolunda verdiği kavgalar içindeki anlar sayıyor. Allah'ı anlattığım, yüce bir dava uğrunda tutup gittiği yol sayıyor. O yolda katlandığı meşakkatler sayıyor. Yaşadığı hayatı döşeğinde geçirdiği hayat saymıyor. Önüne kalkıp inen sofraların başında geçirdiği hayat hayat saymıyor. Yumuşak hayat içinde yaşadığı hayat hayat saymıyor. Hayatı mahalik içinden, mihnet ve meşakkat içinde hayat kabul ediyor. O ne hayat diyor, öbürü ne hayattan daha ziyade ölüme yakın, bir derbederlik ve bir perişaniyet kabul ediyor. Sahabi devrinden, belki o devrin insanların idrak ettiği felaketlerden, helaketlerden, daha büyük binlerce felaket ve helakete maruz kalmış, 20. asır mümini insanı, 10-12 asırlık, 13 asırlık bu memleketin havasını, bu memleketin çocuğunun ruhuna işlemeye çalışacak. Maziyle münasebetini temine çalışacak. Köksüzlüğe saplanmasının önüne geçecek. O mektep benimdir diye sahip çıkacak. Sahip çıkmadığı mektebin hesabının altından kalkamayacaktır. Bir başkası başka yerden, başkalarına bir şey anlatma imkanına sahip ise şayet, dini imanı uğruna ve milleti milletinin ruhu uğruna bir şey yapma imkanına sahipse şayet, bu imkanı değerlendirmediği takdirde hem vallahi hem billahi Allah huzurunda kurtulamayacaktır. İmamdır, vaizdir, müftidir, diyanet işleri reisidir. Ellerinde Allah'ın bahşettiği geniş imkanlar vardır. Ve bu imkanlar gönülleri mürde bir milletin dini hayatının ve İslami hayatının ihyası uğrunda sarf edilmiyorsa, bunlar yakalarını Allah'ın elinden kurtaramayacaklardır. Hepiniz derecenize göre raisiniz, bir vazifeyle mükellefsiniz, birer mesuliyetiniz vardır ve bu mesuliyeti yaptığınız zaman inşallah dünya ve ahiretinizi mesut kılacaksınız. Allah dünya ve ahiretinizi mesut kılsın, sizi aziz ve payidar eylesin. اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامِ وَاَبْلَا النِّظَامِ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَز۪يزِ الْعَلَّامِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَاِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Muhterem Müslümanlar, mukaddes İslam dini bir yönüyle Allah tarafından bize tevdi buyurulmuş bir emanettir. Gayeti gerekli olan bir emanet. Bizden sonra gelecek nesillere arızasız ve pürüzsüz teslim etmekle mükellef olduğumuz bir emanet. Aldığımız gibi vermekle mükellef olduğumuz bir emanet. Teslim aldığımız gibi yeniden bir teslim etmek vazifesiyle mükellef olduğumuz bir emanet. Bir yönüyle de aynı zamanda bu mukaddes emanetten bizim ve gelecek nesillerimizin saadet teminatı var. Bizim ve gelecek nesillerin huzurunun beşareti var, müjdesi var. Buna temessükümüz nispetinde aziz olarak yaşamak için Allah'ın vaadi var Celle Celaluhu. Her iki yönüyle de mahz-ı hayır olan böyle bir mesele karşısında günümüzün insanının ne pahasına olursa olsun isabetli istikamette iyi bir karar vermesi lazımdır. Emaneti koruma, emanete riayet etme, hainler arasında haşr-ı neşr olma endişesini içinde taşımam, Kur'an aldığı gibi gelecek nesillere teslim etme duygusu, düşüncesi. İkincisi, kendisinin saadeti, hatta mevcudiyeti, istiklali, hatta hür olarak yaşaması, ona bağlıdır, riayet edip, onun getirdiği, vaat ettiği, teminat aldığı hususları elde etmem. İnsanımız işte bu durumla karşı karşıyadır. kararını isabetli verdiği zaman hainler olmadan kurtulacak, emanete riayet eden insanlar olarak haşrolacak. Geçmiş nesiller arasında mualla yerini alacak ve gelecek nesiller tarafından da rahmetle yad edilecektir. Veya emanete hiyanet edecek, geçmiş nesiller arasında oturacak yer bulamayacaktır. Gelecek nesillerin tükürüğü de yüzünü kirletecektir. Emanete riayet veya hiyanet, ya saadetinizin ve huzurunuzun teminatına sımsıkı sarılma veya ellerinizi gevşetme, perişan olma. Aklı başında insan, saadetinin teminatına sımsıkı sarılacak, geleceğin nesillerinden gelecek böyle bir tehditten, böyle bir tecavüzden, hiç olmazsa bir tükürmeden mahzun kalacak ve geçmiş nesiller arasında da yerini alacaktır. Huzuru Rabbül Alemin'e gittiğiniz zaman, ümmeti Muhammed arasında yerinizi alabilme hususun. Ama onun erkanı var, adabı var. Dinine sahip çıkacaksınız Allah'ın. Yeryüzünde neşretmek istediği, yaymak istediği, hayatınızın gayesi ve sizin tatlı hülyalarınız haline getireceksiniz. Yatarken duanız, kalkarken münacatınız haline gelecek. Sofrada besmeleniz, sofra kalkarken hamdeleniz haline gelecek. Tavafta duanız, Allah'a karşı sözünüz haline gelecek. Mescitte içeriye girerken ahd-ı peymana sadakatin ifadesi olarak tecdidi biatınız haline gelecek. Dert haline, sancı haline gelecek. Allah da Celle Celaluhu sizi aziz kılacaktır. Yerdeki yüze bastırmayacak, ırzınızı paymal namusunuzu talan ettirmeyecek, bir bayrak gibi yüce olarak yüksek burçlarda dalgalanacaksınız ve milletler size selam duracaklardır. Ama oraya çıkıncaya kadar yorulmak lazım. Oraya çıkıncaya kadar mahalik iktiham etmek lazım. Oklara hedef olmak lazım. Kandan irinden deryaları geçmek lazım. Dikenli tarlaların içine girmek lazım. Hayatı, rahatı ve rehaveti terk etmek lazım. Meşakkati şiddetini arz edip Allah yolunda ölümü hayatın en tatlı neticesi saymak lazım. Nasıl bir cemaat bu bezmeden tutuyor, bu bayrağı o yüce burçlara takıyordu? Kaç defa dinlediniz, bir kere daha dinleseniz ne olur? Belli bir dönemeçte, belli bir zamandan sonra yolunu tayin eden Resul-i Ekrem'in muhteşem tilmizlerinden birisi olan Halid bin Velid. Halid bin Velid kendi devrinde bir kasırga, bir fırtınadır. Halid bin Velid esrarlı bir fırtına gibi Sasanilerin burçları önünde estiği zaman her şey alt üst olur. Oradan akın değiştirip de İstikamet değiştirip de Bizans'a doğru akınca bu defa da Bizans'ın her şeyi alt üst olur. Bir fırtına olarak yaşamış bir insan, ölüm kovalamış bir insan, ölüm döşeğinde kendi beyanları içinde, vücudunda para kadar okun, kılıcın, mızrağın yerinin değmediği bir yer kalmamış insan. Kovaladığını, kovalayıp arkasından koşturup durduğu ölümü bir türlü yakalayamamış hayatı boyunca. Yakalasaydı onu şöyle diyecekti Allah-u Alem. Allah'ın hayatının bir dönemine kadar peygamberinin karşısına çıktım. Peygamberliğinden 13 sene sonrasına kadar bütün Mekke hayatı o ve ben karşı karşıyayız. Hicretten sonra 6 sene yine o ve ben karşı karşıyayız. Bu kadar azim bir cürme karşı benim çok ciddi bir kefarette bulunmam lazım. Bu ise bir harp meydanında ancak şehit kanıyla olabilirdi. Sen bunu bana lütfettiğinden dolayı arınmış gidiyorum diyecektin. Fakat Halid, ümniyeleri içinde kurup durduğu bu şeye müyesser olamıyor, muvaffak olamıyordu. Cihanı fethetmiş ve cihanı titretmiştim. Ve sonra ölüm döşeği üzerinde titriyordu. Said İbni Zeyd yanına girdiği zaman Hazreti Ömer de derler. Bu 70-80 yaşındaki insan alabildiğine yorgunluk,
alabildiğine bitkinlik ve hastalıkların üst üste gelmesi karşısında artık belini doğrultamıyordu. İçeriye giren eski arkadaşı, hususuyla yer mutlu omuz omuza vermiş beraber savaşmışlardı. Ne o bir adım geriye atmıştı ne de belki. İçeriye girince doğrulmak istedi. Heyhat, Halid'in harp meydanlarında bir kazırga halinde kendisini hareket ettiren veli artık başını taşımıyordu. Ve başı hızlı bir daha yastığa düşüverdi. Ve koca kumandan hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ölümden mi korkuyorsun, niye ağlıyorsun? Hayır diyordu. Hıçkırıklarını yuttuktan sonra hayır diyordu. Şu naçiz cesedime ok ve mızrak olarak bana kadar uçlarının isabet etmediği bir yer kalmamıştır. Ama bir fırtına gibi arkasından koşup durduğum ölümü harp meydanlarında yakalayamadım. Bizden mahzum oğullarından bir şair şöyledir. وَمَا مَاتَ مِنَّا سَيِّدٌ عَلَى حَتْفِ اَمْفِهِمْ Bizden hiçbir efendi oğlu efendi deve gibi döşekte burnunun üzerine ölmedim. Ben şimdi burada bir kadın gibi döşekte ölüyorum, ona üzülüyorum diyordu. Halit döşekte mi ölmeliydi? Ve sonra hayaline dalıyor. Kendi kendine, ey Halid'in günleri geçin gözümün önünden. Şimdi müsedeyim ve şu anda Yermuk'tayım. Sema harıl harıl yağmuru boşaltıyor başıma. Soğuktan tir tir titriyorum. Ve düşmanın karşısında celaletle durmanın zevkini iliklerime kadar duyuyorum. Geçin Halid'in günleri. Geçin son dakikada ona bir lezzet daha. Bir lezzet fırtınası daha getirin ve geçin diyordu. Ve bir aralık fikrinde bir şimşek çatmış gibiyim. Bana şu kılıcımı versene. Mücadil muharip ne yapar kılıcını eline aldığı zaman? Onu yüce bir bayrak gibi yukarıya kaldırır sonra öper başına koy. Halid onu yapacaktır. Ve sonra beni şu kılıcın üzerine kaldır bir şöyle durayım. Kılıcımın üzerine dayalı durayım. Herhalde kendi duygu ve düşüncesini anlatmıyor bize ama onun dediği şey şundan ibarettir. Kahramanlar, yiğitler silahlarıyla beraber ölmeyi arz ederler. Her yiğit vefat ettiği zaman kılıcını yanında görmek ister. Bir vasiyetname gibi, bir dua gibi silahım yanında olsun der. Kılıcımla ölmek isterim. Halit kılıcına dayalı olarak ölecek. Ölümü öyle karşılayacaktır. Kılıç üzerinde aslında ölmek istemesinin ayrı derin bir manası var. Halit de herkes gibi Rabbin huzuruna gidecektir. Halit'ten evvel niceleri silahlar omuzunda ve kanlar içinde Rabbin huzuruna gittiler. Halit'e Allah Celle Celaluhu bunu nasip etmedi. O hayatının sonuna kadar ve geriye bırakacağı iki mirastan birincisi olan kılıcını arkada bırakıp giderken o yine elinde Rabbin huzuruna öyle gitmek istiyordu. Geriye bıraktığı iki şey vardı. Arkasından destanını yazan der ki öldü gitti geriye atkıyla kılıcını bıraktı. Rabbim arkada sadece atımla kılıcımı bıraktım. Atımı harbe vakfettim. Kılıcıma da dayandım. Ve vasiyette bulundum. Vefat ederken harp meydanlarında olduğu gibi tıpkı benim mezarımı da kılıcımla kazın. Onun sesini duymak istiyorum. Ruhum hala cesedimle alakasını devam ettirdiği müddetçe onun sesini duymak istiyorum. Zira yiğitler kılıç sesinden mi hoşlanırlar? Bu bir yiğit ruhudur. Bu yatakta kadın gibi ölmekten nefret eden bir yüce ruhtur. Bu koşarken meydana getirdiği ter içinde boğulmak isteyen aşık bir ruhtur. Veya iktiza ettiği zaman cephede savaşırken kanlarıyla şehit abdesti almak isteyen yüce bir ruhtur. Bu yüce ruh döşekte ölmeyip En büyük talihsizlik, en büyük mahrumiyet saymakta kendisi için. İşte bu ruh idi ki milletlerin mahkûs kaderini değiştiriyor. İnsanlığa yeni bir neşve getiriyor. Bir huzur vaadiyle, saadet vaadiyle geliyordum. Neslimizde uyanmaya başladığı bu günlerde bu ruhu gördükçe saadet aslını biraz daha anlama imkanına sahip oluyor. Yoksa melekler kadar aziz yaşamış o insanları tanımadan gitme talihsizliğine duçar olacaktım. Ben nefsim adına. Simaları hakikat kabul eden, işlerinde İslam'ın ıstırabını yaşayan,
gönülleri heyecandan çatlayacakmış hale gelen neslin temiz simalarını seyrettikçe içimden onlara şöyle diyorum. Ben kendim için sertaç iftihaç yaptım. Sahabe gibi sevdiğim, mihrabın önüme koyduğum, karşılarında el pençe divan durduğum, insanları tanımadan gidecektim. Ama senin siman bana çok şey anlattı. Sen bana sahabeyi öğrettin. Heyecanınla, azminle, ikdamınla bana sahabeyi öğrettin. Yeni bir Hazreti Muhammed devrinin gelmesi mevzunda sen bana bir fikir verdin. Berhudar ol çekiyorum içimden. Berhudar olsun. Fakat bu nesil, Kur'an-ı Kerim'in beşaret vaat eden ayetini takip eden ayette olduğu gibi, yerinde rafet ve rahmetiyle, şefkatiyle hareket edecek, müminlere karşı mülayim ve tevazu kanatları yerlere kadar inmiş bulunacak. Bu havasıyla o, İncil'in beşaret verdiğim, Tevrat'ın tefsiratta bulunduğum, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın haklarında rahmet okuduğum, Allah'ın kendilerinden razı olduğunu ifade ettiğim, topluluk arasında mualla yerini alacak ve kıyamete kadar payidar yaşayacaktır. مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَهْوَسِنَ uygun ise şayet, biz kendimizi hakka zahir sayacak ve memleketimizin huzurunun teminatı kabul edeceğiz. لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّةِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِي اَمْرُ اللّٰهُ كَمَا قَالُ Bir cemaat İslam'a arka çıktı, zahir olduğu ve yardımcı olduğu müddetçe, onlara düşman olan kimseler Müslümanlığa zarar veremeyeceklerdir kıyamete kadar. Bu cemaat hakka zahir ve hakka arka çıkmış olarak kabul ettiğimiz müddetçe, Cenab-ı Hakk'ın bize emanının ve rutunun ihsanının geleceğine inanabiliriz. Cenab-ı Hak bizi bu ümitte inkisara uğratmasın. Yeni bir hayal kırıklığıyla baş başa bırakmasın. Üç asırdan beri peşi peşine bir sürü gece gördük. Şafak söküyor diye ümide bağlanıp intizara durduğumuz her geceyi ayrı bir gece takip ettik. Onun için ufkumuzda yeni ağarmalar, beyazlanmalar görünce sevinmeye başladık. Asıl şafağı, asıl aydınlığı görmedik, onu kitaplarda gördük. Karanlıkta doğduk, karanlıkta yaşadık. Bıktık, utandık. Ufak emarelere şimdi bel bağladık, dilbeste olduk. Rabbim bizi bağışlasın da mazur görsün. Mürde gönüllerimizi ihya etmek suretiyle bu bezimde bizden beklenen şeyleri ifa etmeye, yerine getirmeye bizleri muvaffak eylesin. أَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ مَبْلَى النِّظَامِ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
Muhterem Müslümanlar! Muvakkaten bulunduğumuz bu dünyada sırtımızda muvakkaten taşıdığımız bir emanet var. Bu emanetin bize ait olmadığı, bir emanet olduğu, bir vedia olduğu her haliyle bellidir. Elimizde olmayarak buraya geldik ve onu sırtımızda bulduk. Ve yavaş yavaş onu elimizden çekip alırken de önüne geçemiyor ve mani olamıyoruz. Bir gençliğin zahil olması halinde, bir olgunluğun zahil olması halinde, bir sıhhatın zahil olması halinde biz hep onun ariye ve emanet olduğunu görüyoruz. Bir gün bütün bunu kaybedeceğiz. Bizden evvel gelip gidenler gibi biz de başımıza dikilmiş iki taşın altında işte o kadarcık bir emare ile mevcudiyetimizi gösterecek. Belki gün gelecek, o taşlarda silinip gidecek, daimi meçhullere karışacağız. Unutulacağız, zihinlerden unutulacağız, çıkıp gideceğiz. Silinmeyen, unutulmayan bir iz bırakmak lazım bu kainatta. Öyle bir ün etmek lazım ki, arşı çınlasın, feleği, semeyi mevcelendirsin, daimi bir iz halinde kalsın, ta kıyamete kadar
ta kıyametin ötelerine kadar. Bu bir fani için en mukaddes, en mukadder şey olacaktır. Dünyada her yönüyle fani olan insan ancak bu türlü bekaya mazhar olabilir. Ancak bu yolla daimi hafızalarda kalabilir. Ancak bu yolla gittiği alemde daimi yaşama imkanını elde eder. Aklını kaybetmemiş, içindeki beka arzu ve hissini dinleyebilen bir insan için bu mevzuda başka türlü şey düşünmek mümkün değildir. Beka için yaratılan insan, bekaya namzet olan insan, baki olma yollarını araştıracak, bulacak ve onu bir fiile çevirmeye çalışacaktır. Bu fani alemde bekanın yolu, hayatı istihkara hafife almaya bağlı, dünyayı hafife almaya bağlı, bize tevdi edilen bu hayat emanetini, ruh emanetini, can emanetini, gençlik emanetini, sıhhat emanetini, baki hakiki olan Hazreti Allah'ın yolunda kullanmak suretiyle bekaya mazhar etmeye bağlı. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri şu fani alemde bize verdiği şeyleri bakileştirme imkanlarını bizlere lütfeylesin. Bakileştirme imkanını bizlere bahşeylesin. Bizim dimağlarımızda ve kalplerimizde birer şeref çizgisi halinde mevcudiyetini devam ettiren insanlar, arz ettiğim mevzuda hasbi yaşayan insanlar, samimi yaşayan insanlar, fedakarca yaşayan insanlar, dünyaya ait şeyleri hafife alan insanlardır. Dimağlarda ilel ebed yaşamayı düşünüyorsanız, yolunuzu tayin etme mecburiyetindesiniz. Yaşayacağınız hayatı tayin etme mecburiyetindesiniz. Yok, fani olmaya, tükenmeye, bitmeye, gitmeye razıysanız şayet olduğunuz gibi kalabilirsiniz. Fani zevkleriniz içinde yaşayabilirsiniz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği ufku gösteriyor. Onun tebcil ettiği şeylerin tebciliyle huzurunuza çıkıyor. Onun uğrunda ölen hayat istikrar eden insanların tablolarıyla karşınızda bulunuyorum. 23 sene gibi kısa bir zamanda İslam insanlığın başına bir taç halinde koyan o cemaattaki gücün ve kuvvetin sırrı neydi? Nasıl oluyor da biz kemmi buğutlarımızda daha geniş olduğumuz halde senelerden beri başaramadığımız ve hala da başarma ümidini elde edemediğimiz meseleyi onlar bir hamlede, bir nefhade başarıyorlardı. İşte bu meselenin sırrı hayata bakış ve ukvaya bakıştı. Ölüm ötesi hayatla ölümün berisindeki hayat arasında muvazene yapıştı. Bu muvazeneyi yaptıktan sonra her şey rahatlıkla hallediliyor, yoluna giriyordu. Nefhari mevcudat Efendimiz'in daha hayattayken batıya doğru açılmayı dert edindiğini size bir iki hutbe evvel arz etmiştim. Bütün insanlığa büyük hakikati duyurmayı bir sancı halinde içinde yaşadığını ve her fırsatı bir menfez, bir kapı, bir pencere kabul edip açılan her kapı ve pencereden batıya doğru açılmayı dert edindiğini sizin huzurunuza getirmiştim. Vefat-ı seniyelerinden birkaç sene evvel 3000 kişilik bir ordu teşkil ederek başına Zeyd ibn Harise'yi kumandan tayin ediyor. Ve diyor ki sen bununla Bizans ordusu karşısına çıkacaksın. Niçin Bizans'ın karşısına çıkacak? Arap Yarımadası'nda yeni bir tekevvün başlamış. Dünyaya yeni bir veçe verecek. Yeni bir doğuş var, yeniden bir oluş, yeniden bir diriliş var. Bizans da bunu söndürmek istiyor. Bunun için de Antakya'ya kadar uzanmış gelmiş 100.000 kişilik bir Heraklius ordusu var. Aleyhissalatu vesselam bu orduya karşı Zeyd ibn Harise'nin kumandasına 3.000 kişilik bir birlik vererek Heraklius'un ordusuna gönderiyor. Ordu Mü'te'ye kadar varıyor. Bu ordunun içinde Halid bin Velid de vardır. Allah Resulü'nün iki defa hicret etmiş amcasının oğlu Cafer ibn Ebi Talib de vardır. sözü kılıcı kadar, kılıcı sözü kadar nafiz Abdullah İbni Revaha da vardır. Ama azatlı bir köle olan Zeyd İbni Harise bu ordunun başında kumandandır. Onları böyle bir sefere gönderirken hiçbir zaman kullanmadığı şeyi kullanmış. Söylemediği şeyleri söylemiştir. Bir Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam eşrafın üzerine onların çok da kabul edemeyeceği bir insanı tayin etmiş. Zeyd İbni Harise'yi tayin etmiş. Sonra da hiçbir seferde demedi şu sözleri söylemiştir. Zeyd İbni Harise'ye bir şey olursa şayet Cafer İbni Ebi Talip sancağı alsın. Ona da bir şey olursa Abdullah İbni Revah alsın. Ona da bir şey olursa Müslümanlar arasında bir Allah kılıcı sancağı eline alsın, orduya kumanda etsin. Herkes nasıl bir sefere gittiğini biliyordum. Cafer İbni Ebi Talip evine gidip hanımına ve çocuklarına veda ederken aynı zamanda dünyaya da veda ediyordum. Ama zerre kadar tereddüdü yoktu. Abdullah İbni Revaha evlatlarına veda ederken gözleri dolu doluydu. Vefat edeceğine inanıyordu. Rabbis huzuruna çıkacak sermayeye sahip bulunmadığı için de müteessir idi. Kendine göre öyle düşünüyordu. Zeyd İbni Harise katiyen vefat edeceğine inanmış, ölüme gittiğini biliyordu. Mücahitler Bizans ordusuyla karşı karşıya gelince de Resul-i Ekrem Medine-i Münevvere'den adeta bir televizyon ekranı başında meseleyi, mevzuu, vakayı, harbi seyreder gibi seyrediyor ve ashabını anlatıyordu. Ashab Resul-i Ekrem'in yüzüne bakıyorlardı. Harp cereyan ediyordu orada. Zeyd İbni Harise şehit olur olmaz adım adım bir fırtına gibi onu takip eden Cafer İbni Ebi Talip bayrağı kapıyordu. Allah Resulü söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Usibe Zeydun fe'akhadha Cafer İbni Ebi Talip. Zeyd İbni Harise isabet etti. Kılıç darbeleriyle yere yıkıldım. Bayrak düşeceği an Resul-i Ekrem'in adını taşıyan bayrak düşmesin diye Cafer İbni Ebi Talip sarıldı. Ve atın üzerinde Cafer sağa sola saldırıyor. Bayrak Cafer'in omuzları üzerinde dalgalanıyor. Bizans ordusunu geriye püskürtüyor. Üzerine ciddi çullanmalar karşısında da atımı kullanırlar endişesiyle atından iniyor, atını sinirliyor. Atının ayaklarını kesiyor, düşman benim atımı kullanıp bana karşı harp etmesin diye. Bir eline bayrağı alıyor, bir eline de kılıcını alıyor, düşmana saldırıyor. Bayrağı tutan koluna kılıç inince, bayrak yere düşmesin diye sağ elini alıyor, sol elini alıyor. Resul-i Ekrem aynen mescitten görüp anlatıyor. Cafer'in sağ kolunu kopardılar, bayrağı sol elini aldı. Sol koluna da bir darbe vurdular, düşmesin diye bacakları arasına aldı. Başına inen bir kılıç darbesi başını indirirken o arkaya doğru bağırıyordu. Abdullah İbni Revaha, Abdullah İbni Revaha diyordu. Arkasından koşup duran düşman birdenbire bir fırtınanın kendilerine doğru geldiğini duyuyor ve hissediyordu. Sıra bana geldi diye çadırın ağzındaki lokmayı atmış Cafer İbni Ebi Talib'in sesine koşan Abdullah İbni Revaha idi. O da atına biniyor. Bayrağı yeniden yüceltiyor. Askere yeniden can ve cesaret geliyor. 3000 kişi kendinden 33 defa daha yüksek olan düşmana karşı savaşıyordu. Bir aralık bir kılıç darbesi kolunu kesiyor. Bayrağı tutmasına, kılıcı kullanmasına mani olan bu kolu canını çok sıkıyor. Attan aşağıya iniyor. Ayağıyla koluna basıyor, koparıyor, tekrar ata biniyor. Abdullah İbni Revaha da attan yıkılırken bir aralık bayrak ortada kalıyor. Sahipsiz kalıyor Resulullah. Taşıyacak omuz kalmıyor. Resul-i Ekrem'in rengi kaçıyor. Tereddüt kesiliyor. Ashab dikkat kesilmiş. İrtidat mı var ya Resulallah? Geriye dönme mi var ya Resulallah? Kaçış mı var ya Resulallah? Ve Allah Resulü beşaretini veriyor. Allah kılıçlarından bir kılıç aldı bayrağı. Halid bin Velid aldı bayrağı. Mücahitler, harbe iştirak edenler henüz dönmemişlerdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şehadanın evlerine gidiyor. Cafer'in çocuklarının başını okuyor. hanımını tesliye ve tesellide bulunuyor. Cafer'in kapısı önüne çocuklar, bütün fukara toplanıyor. Cafer İbni Ebi Talib, Resul-i Ekrem biraz sonra şöyle diyecektir. لَرَيْتُهُ فِي الْجَنَّةِ وَلَهُ جَنَحًا مُدَرَّجَانِ بِالْدِّمَامِ Vallahi ben şu anda onu cennette görüyorum. Kanlar içinde olan kanatlarıyla çırpınıp duruyor. Dediğini göreceğiz. لَقَدْ بَنَا اَوْد۪ينَ اللّٰهِ عَلَى كِتَابِهِمْ وَمَضَوْ قَبْلَا اَنْ تُقْمِلَ الدُّنْيَا عَلَى الْاِسْلَامِ فَيَا مَنْ خَلَقْتَ الْاَرْضَ وَالسَّمَاءِ وَعَدَّهُ وَاَسْزَوْا اِلَى اَحْدِكَ فَمَنْ اَوْفَى بِالْاَحْدِ مِنْكَ Allah'ın dinini kendi omuzları üzerine kurdular. Kanları yerinler üzerine kurdular, emsazlar üzerine kurdular. Ey Allah'ım! Gökleri ve yeri yaratan Allah'ım! Sen vaat ettin, onlar da senin ahdine doğru koştular. Sana karşı verdikleri sözü yerine getirdiler. Senden daha ileri ahdi yerine getiren kim vardır? Şair onların halini destanlaştırırken bu sözlerle ifade ediyordu. Alem toplanmış Cafer İbn Ebi Talib'in kapısında ağlıyordu. Fukara Cafer'in kapısında ağlıyordu. Yetimlerin babasının kapısında ağlıyor. Fakirlerin babasının kapısında ağlıyorlardı. Cafer cebinde bir şey varsa onu dağıtırdım. Evinde bir şey varsa infak ederdim. Fakirin imdadına koşardım. Dul kadınların yardımına koşardı, herkes ağlıyordu. Babam gitti diye ağlıyordu. Hamim gitti diye ağlıyordum. Cafer malını vermişti, bir canı kalmıştım. Onu vermek için de mütemem fezi karşısına çıkmıştım. Tereddüt etmeden onu da verecektim. O kadar güle güle ölümü karşılamıştı ki, gaybaşına gözleriyle cennetteki durumu seyreden Resul-i Ekrem, birkaç dakika sonra Ebu Naim'in ilyesinde ifade ettiği gibi şöyle diyecektir. Zeyd İbni Harise'yi, Abdullah İbni Revaha'yı ve Cafer İbni Ebi Talib'i gördüm. İki kumandanın boynunda birer tasma gibi bir şey vardı. Savaşırken içlerinden hafif birer tereddüt geçmişti. Onun için onların başlarını dik tutmak için böyle bukağı takılmıştı boyunlarına. Cafer'e gelince o ölümü gülerek karşılamış. Ölüm ona doğru gelirken o ölüme doğru koşmuyordu. Ve bayrağı yere düşürmemek için her türlü tehlike katlanmıştı. Cennet elde edildikten sonra yemyeşil kanatlarla kanlar içinde cennette çırpınıp durduktan sonra Resul-i Ekrem'i bu denli hoşnut ettikten sonra hayatı kaybetmenin ne ehemmiyeti var? Asıl hayat o zaman kazanılıyor. Asıl izzet o zaman kazanılıyor. Ve gelecek nesiller için kıyamete kadar destanlara mevzu olmak o zaman kazanılıyor. Aziz Müslüman, seninle beraber olduğunu bilecek ve bileceksin ki ben bu mevzuda ne kadar tahallük gösterirsem Allah beni o nispetle aziz ve payidar kılacaktır. Allah bu milleti aziz ve payidar kılsın. Birini bin yaparak asırlardan beri devam eden ağlamasını dindirip ağlamalarını gülmeye çevirsin. Ela inne ahsenel kelami ve eblağen nizam. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم بارك الله لنا ولجميع المؤمنين الحمد لله حمدا كاملا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي
yapmıştır. Tazimen nebiyhi ve tekrimen fefameti şan-ı safiyyih. فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك آمين واحشرنا معهم بلطفك آمين واحشرنا معهم بلطفك آمين اللهم kulları اتقوا الله وأطيعوه Allah'a karşı gelmekten sakının Allah'a karşı çok saygılı olun edebinizi takının O huzurun adabına riayet edin. Her an Rabbin huzurunda bulunma havası içinde bulunun. Rabbin himayesine girin ve Rabb'e itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Doğrunun ifadesi olan Kur'an'ı hayata hayat kılmak, onu düsturu hayat yapmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla emrediyor. Rabbinizi görüyor gibi ona kulluk yapmakla. Siz görmeseniz dahi o sizi görüyor. Her halinize nigehban bulunuyor. Kalplerinizde kendisini size duyuruyor ya. Vicdanın ebed ebed arzusunda mevcudiyetini size hissettiriyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması, evinize hüzme hüzme saadet getirmesi uğrunda servetinizi sarf etmekle, en yakın daireden başlayıp, en uzak daireye kadar itada bulunmakla size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın, baş kaldırmanın her çeşidinden ve Allah'ın, Kur'an'ın, Resulullah'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz. Bir sürü eğri büyürüyor, onun içinde tek doğru yol olan Allah Resulü'nün ve ashabının yaşadığı sırat-ı müstakimi bulasınız. Emn-i eman içinde cennete dahil olasınız. Akimis salah. İnne's salate tenha anil fahşai vel münker. Ve le zikrullahi ekber. Vallahu ya'lemu ma tesna'un. Sadakallahu'l azim.
إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين اتقوا ربهم إلى الجنة المرى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Thank you.